Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meday Melek var. Bugün mutluluğumuzu belirleyen unsurlardan biraz bahsedeceğiz. Gündelik yaşam seyri ile ilgili biraz konuşalım istiyorum hocam. Mutluluğun bir kısmının, yani belki %50'sinin belki genetik faktörlere dayanabileceğini biliyoruz, araştırmaların söylediği bu. Fakat o %50'si biraz biz insan tekinin elinde gibi görünüyor. Yani yaptıklarımızla da biz o mutluluk dediğimiz kavrama ulaşabiliyoruz. Bu konuda hocam bir yazınız olduğunu biliyorum. Bu yazı çerçevesinde neler söyleyebilirsiniz? Hayat seyri ve mutluluğumuz arasındaki ilişki.
Dört tane kavram var Feyzullah. Bir tanesi, bunları açalım. Bir tanesi bir çalışma hayatında yaşam biçiminde bir tükenme sendromu, tükenme hissi. İkinci mesele boş kalmak, çalışmamanın getirdiği stres veya hoşnutsuzluk. Üçüncü mesele tükenmeye karşı aslında üretme ve başarmanın getirdiği bir memnuniyet var. Dördüncü meselede bütün bunları dikkate alarak bir hayat seyri seçebilme özgürlüğü veya cesareti diyeceğimiz mesele. Şimdi bunları birbirlerine bağlayabiliriz. Nasıl bağlayabiliriz? Önce tükenme hissi. Şimdi tükenme hissi dediğimiz şey şu: bir iş yapıyorsunuz ama bu işi tek düze şekilde yapıyorsunuz. Aşırı yapıyorsunuz. Hayatınız neredeyse bundan ibaret. Yaptığınız işe size doyum vermiyor. İçsel olarak orada olmuş olmaktan akış yaşantısı, vecdali yaşamıyorsunuz. Aksine sıkılma tepkisi yaşıyorsunuz.
Ayaklarınız geri geri gidiyor tabiri caizse.
Aynen. O işe gidecekken ayaklarınız geri geri gidiyor. O yüzden de bu işte böyle tatminsizsiniz, doyumsuzsunuz, enerjiniz düşük, memnun değilsiniz, sevmiyorsunuz. Bu halin uzun süre sürmüş olması bir şekilde tükenmişlik sendromu. Hani bu bir depresyona girdiğinizde işiniz böyle geldi değil, bizzat işle ilgili olan i̇şle şey ilgili. Böyle bir şey hale geldi sizin için.
Yani günlük yaşamınız şey değil, tat alabiliyorsunuz, keyif alabiliyorsunuz, iş dışına hatta işten çıktığınızda mutlusunuz, evinizde iyisiniz yani nispeten.
Bulaşır çünkü bir yerdeki rol halini yerine.
Evet, nispeten.
İşinizde çok kötüyseniz evinizde iyi olma şansınız biraz az ama yine de fark var.
Fark var. Yani klasik bir depresyon gibi değil. Evet. Ama sanki depresyona da biraz şey yapıyor mu? Kapı aralıyor.
Depresyona kapı aralı. Depresyon gibi gözüküyor ama depresyon değildir. Çünkü o sorunu çözdüğünüz anda depresyon gibi görünen tablo ortadan kaybolur. O yüzden de şimdi bir yandan ya bir iş var, tükenmişlik haldeyiz. Bunun karşıtı ne? Boş kalma veya çalışmama.
Çalışma.
Şimdi ikinci kötüyü şey yapalım. Tamam, buna laf ettik de. Bir insan teki çalışmıyor. İş istiyor, çalışmak istiyor ama çalışmıyor. Çalışamıyor veya çalışacak bir şey bulamıyor kendince. Şimdi bu boş kalma, içi de doldurulmamış bir hayat biçimi, kişi de bir diğer açıdan bir hoşnutsuzluğa, bir strese, bir işe yaramadığına hissine götürebilir kişi. Boşum, yeryüzünde bir şey yapmıyorum, anlamlı bir katkım yok, ben neyim ki hayatta? Boş gidenin boş kalfasıyım, hiçbir işe katkım yok, yeryüzünde bir imara, bir şeyin değişmesine bir katkım yok. Günün nasıl geçireceğini bilmiyorum, bir boşluk içindeyim. Sıkılıyorum. Şimdi bu da o boş kalmanın aslında kötülüğü. Bir işte sıkıcı bir tükenme hali olmak ne kadar kötüyse, aslında boş kalmak da, bir işe yaramamak da, anlamlı bir şey yapmamak da o kadar şey. Ya şu değil, hayatınız boyunca çalıştınız, işte belli bir yaştan sonra emekli oldunuz, hayatınıza bir düzen kurdunuz, bunu kastetmiyorum ben. Daha üretip yapabileceğiniz şeyde ve hayatınıza da düzenli bir şey kuramadığınız bir şeyde çalışmak da istiyorsunuz ama bulamıyorsunuz veya o hal. Bu iki halde kötü.
Kötü.
Şimdi iyi olan şey ne? İyi olan da şu, bunun şey, şöyle bir modelde insan ruh haline çok iyi geliyor. Öyle bir iş yapıyorsunuz ki yaptığınız iş sizin için anlamlı. değerli. Bulunduğunuz iş ortamında bir şey ürettiğinizi hissediyorsunuz. Veya yaptığınız işte sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, muhatap olduğunuz kişiler sizin için hoş, güvenilir. Muhabbetler bu sefer de ayağınız oraya hızlı hızlı gidiyor. Bir an önce gitmek istiyorsunuz. Çünkü hem anlamlı buluyorsunuz işi, hem onu işi yaparken vecd haline geçiyorsunuz, akış yaşantısı yaşıyorsunuz. Hem oradaki sosyal ilişkiler veya çevreyi hoş buluyorsunuz. Bir şeyler de ürettiniz, başardınız. Şimdi bu da mutluluk getiriyor.
Mutluluk getiriyor. Peki hocam şeyde mesela tükenmişlikte, o tükenme hissinde bazı mesleklerin buna daha yatkın olabileceğini söylemek mümkün mü? Mesela sosyal hizmet çalışanları, polisler mesela ya da işte bu anlamda güvenlik görevlileri olabilir, doktorlar.
Şimdi her meslek grubunda bu mümkün. Her meslek grubunda mümkün. O yüzden de her meslek grubunda herkesin de başına gelen bir şey değil. Ama bazı meslekler bazı dönemlerde çok daha yoğun olabilir. Mesela şöyle düşünün. Şimdi bir doktor düşünün. Sabahtan başlıyor. Önüne günde 80 tane hasta konuyor. İşte bunların her biriyle çalışma süresi aşağı yukarı 3 dakika, 5 dakika. Ve o bir insanlar hizmet almak istiyor. Siz 80 kişiyi görmek zorundasınız. Bunun fiziksel olarak süresi kısa. İnsanlar aldığı hizmetten memnun değil. Siz verdiğiniz hizmetten memnun değil. Mutlaka günde 3-5 tane sinirinizi bozacak vaka oluyor. Siz çok iyi niyetli olsanız, size gelen insanların %95'i çok iyi niyetli olsa bile arada mutlaka 3-5 tane bu kadar şeyde bir sorun çıkıyor. Onun getirdiği bir gerginlikle bu hali her gün yaşıyorsunuz. Bu bir tükenmişlik sendromu oluşturabilir.
Yani ya da bazen böyle aşırı etkilenme vakalardan, gördüğü durumlardan fazlaca etkilenme. Sanki orada da bana şey gibi geliyor. Yani bir uçta böyle tükenmişlik, yani her gördüğü vakada ya da yani abarttım biraz ama çok etkilenme duygusu olarak. Bir sosyal hizmet çalışanını düşünüyorum mesela. Demin engellerle, yaşlarla çalışıyor. Bir uçta da tamamen duyarsızlaşma.
Şimdi
ikisi arasında
ama
böyle
benim kanaatim burada gündeme getirmek istediğim şey meslek grupları arasındaki farktan ziyade bir sosyal çalışmacıyı düşünün. Bir sosyal çalışmacı tükenmişlik hissi yaşarken başka bir sosyal çalışmacı bunu anlamlı bir işi kıymetli bir halde yapıyor ve giderken de bu yaparken de bu işi çok keyifli buluyor. Şimdi normalde şununla ilgili teknik, yani bir yere psikolojimizle ilgili, bir yere şartlarla ilgili. Bizim anlamlandırmamızla ilgili. Yani diyelim ki aynı doktora günde insani şekilde her bir hastasına 20 dakika vakit ayırabilecek tarzda çalışma imkanı olsa, doktorların diyelim ki tükenme sendromu olasılığı, işte eskiden doktorların %40'ı tükenme sendromu yaşıyor ise bu %5'e düşebilir.
Düşebilir değil mi? Şartlarla da ilgili.
Şartlarla kesinlikle ilgili. Çok ilgili. İnsan zihninin başka işleyişi, parametreleriyle de ilgili bir şey. Yani o işi sevip sevmemiz. Başkası için o iş çok keyifli bir iş olabilir. Diyelim ki cerrahsınız, bir başkası için artık stresi çok fazla olup yapamayacağınız bir hale gelebilir.
Anlamlı bulmak önemli yani. Evet. Orada.
Anlamlı bulmak, kıymetli bulmak, yeteneklerinizle uyumlu olmuş olması, size uymuş olması, bulunduğunuz o işi yaptığınız çevredeki kültür, barışçıl atmosfer. Yani diyelim ki bir doktor bir hastanede, bir sağlık kurumunda çok keyifli çalışabilir. Başka bir sağlık kurumunda kültürü kötüdür, çatışma ortamı vardır, iyi yönetilmiyordur. Orada kendini son derece kötü hissedebilir.
Evet.
Şimdi bütün bunlardan aslında tartışmanın getirdiği şey şu, böyle durumlarda bu üç parametreyi bir araya alırsak, bir şekilde mutluluğumuz için hayatımızın seyrini seçebilme bilgeliği ve cesareti gösterebilir miyiz? Bu durumlar başımıza geldiğinde biz hayatımıza yön verebilecek. Çünkü şimdi bir yandan zorunluluk, para kazanmak zorundayız. Bir yandan öyle her iş alternatifleri sürekli önümüzde durmuyor. Yani bunu almazsam şey gibi değil yani, markete gittim o mayo almazsam aloe alırım. Onunla turşili bilmem, persili bilmem neyse şunu alırım gibi mesele değil. İş dünyasında seçenekleriniz sınırlı. Bir fiziksel şeyler var ama bir yandan da şunu biliyoruz. İnsanlar hayat biçimlerini kendileri bir yönüyle düzenleyip ailesini, kendi ruh sağlığını, beden sağlığını, ailesini önemseyecek hale getirebilirler. Mutluluklarını da dikkate alacak şekilde çalışabilirler. Ne gibi? Ben diyelim ki işte bir iş yapıyorum, bir yerde tekstil üretimi yapıyorum. A şeklinde çalışırsam işte 100 birim kazanacağım. B şekli çalışırsam 150 birim kazanacağım. Benim 100 birimlik bir şey bana makul derecede yetiyor. 100 birimle çalıştığımda çalışma hayatımla beraber başka bir hayatım olacak. Çocuklarıma, eşime vakit ayırabileceğim. Ama diyelim ki B şeklinde çalışsam bu gayri insani olacak. Çalışma saatlerim uzun olacak. Aşırı bir borç riski altında olmuş olacağım. Çocuklarıma ve eşime vakit ayıramayacağım. Bir yandan da böyle yaşam elden gidiyor. İstediğim şeyleri yapamayacağım. Şimdi bu gerilimde özel şartlar, herkese aynı şeyi dayatmıyorum ama bu bazı bir insanın o 100 birimlik 100 lira kazanacağı işe tarzında dönüştürebilme özgürlüğü ve seçimini düşünebilmesi lazım. Biz bunu nereden biliyoruz? Birçok insan kariyerinde kariyer diye saldırıyor bir yere geliyor. Ya bu bir dakika ya, benim yaşamak istediğim yaşam bu mu? Bu anlamlı bir hayat mı? Bu benim kendi sağlığıma, beden sağlığıma, ruh sağlığıma, hayatın anlamına, çocuklarıma, aileme, topluma yönelik iyi bir şey mi? Gerçekten yaşamı böyle mi yaşamalı deyip hayat biçimini bir gözden geçirip kendine bir takım hayat biçimi düzenlemeleri yapıp tercihler yapabilme özgürlüğü ve cesareti gösterebilmesinden bahsediyorum.
Evet. Bu iyi bir senaryo. Bunu tabii fark edebilmek önemli.
Tabii. Şimdi herkes bu seçeneğe, bunun bazı insanlar için lüks olduğunu farkındayım.
Evet.
Bazı insanlar sıradan bir işi bulabilmek için de şey. Ama o insanlar için bile bu felsefenin hayatı düzenleme anlamında, önceliklerini belirleme anlamında her şartta işe yarar bir tarafı var bu tarzda düşünmenin. Yani hayatı anlamlı, keyif alabileceğimiz, ailemizle uyumlu olabileceğimiz bir tarza dizayn etmeye çalışmak.
Evet.
Kaptırıp götürmemek yani şeye. Bir şekilde iradi bir biçimde hayat biçimimizi seçmeye yönelik cesarette ve bulunup özgür bir adım atma, yaşam biçimini seçme cesareti göstermeye de göstermek lazım.
Evet. Böyle bir seçim olduğunda da, seçim meselesi olduğunda da burası da önemli bir mesele. Yani hayatının merkezine neyi aldığı çok önemli bir insan tekin. Yani işte hayatının merkezine işi aldığı zaman, kariyeri aldığı zaman dediğiniz gibi bir yere kadar geliyor. Varsayalım her şey yolunda gidiyor. Tamam, okey. Hani kişi şunu düşünebilir. Ben hani çok çalışmalıyım ki şu an hani aileme daha iyi bakayım. Onların geleceği garanti olsun. Ama bu bir işkolikliğe gidebilir. İşkoliklik tamam, her şey yolunda gittiğinde sanki sorun yokmuş gibi. Fakat en ufak bir tökezlemede, görece bir başarısızlıkta, bunu biliyoruz. Yani her şey böyle hep mükemmel gitmez. Kişinin bütün dünyası iş olduğu için, zihin dünyası da öyle, bütün hayatının merkezinde kaplamış, depresyon gibi yani daha çok kolay çökebiliyor. Yani hiçbir zaman hayatının o diğer alanlarını, özellikle mutlulukla ilgili işte konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. En önemli faktörün kişinin kendi ve çevresiyle, özellikle yakın çevresiyle kurduğu o sıkı ve güvenli bağlar olduğunu düşünürsek, bunu ihmal edip etmediğini, zaman zaman kendini muhasebeden geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu halk, belki halkımızın büyük çoğunluğu dediğiniz gibi hocam, önemli olan hani bir işe sahip olmaları, gece gündüz hani çok sıkı çalışıp da hani mecburiyetten zorunlulukları hesaba onda katıyoruz. Fakat yine de böyle bir çoğumuzun hani neyi öncelediği, seçim yapıp yapamadığı bu konuda farkında olup olmadığı önemli gibi geliyor bana.
Tabii. Bu önemli ama bu şu anlama gelmiyor. Aylaklığın, çalışmamanın, evet, iş beğenmemenin, boş boş dolaşmanın, var olan çalışmayı değersizleştirme, evet, anlamına da gelmediğini. Bu, çünkü bu kötü bir şey. Yani evet, bu buradan kastedilen asla bu değil.
Evet, sıkı çalışmalı. O bulunduğumuz o mesainin hakkını vermeli. İşte helalinden çalışmak. Tabii. Yani işi anlamlı bulacağız. Yaptığımız şeyi bir kere biz anlamlı bulacağız. Bir taraftan rızkımızı buradan elde ettiğimizin farkında olarak, sıkı çalışarak, ama işte gece de evimize geldiğimizde bir şekilde tamam, her şeyi resetleyemiyoruz, kapının ardında bırakamıyoruz belki, ama yine de ailemizle beraberken zihnimizin de onlarla beraber olduğunu bundan emin olmalıyız. Evet. Yani işte gece yatağa yattığımızda yarınki müşterilerimiz, akşamki müşterilerimiz, işle ilgili fazla bir ruminasyona girdiğimizi fark ettiğimizde de bir durdurmak lazım olabildiğince. Sıfırlayamayız sonuçta, makine değiliz ama işte işin hakkını vermek, evde evin hakkını vermek gibi bir durum, olabildiğince bir muhasebe içerisinde olmak. Bu konuda başka hocam var mı ekleyeceğiniz?
Ya ben, bu yaşam biçiminiz bir nevi bir yaşamımız hakkında zaman zaman oturup nasıl bir hayat gidiyor, yaşamım nasıl gidiyor, düzeni nasıl gidiyor, nereye doğru gidiyorum üzerine bir gözden geçirip bir takım böyle kararlar alma ya teşvik bu. Hı hı. Bu bir sanat gibi. Bir zaman zaman imkanlar meselesi. Bir bazen bunu bir böyle bir felsefeniz olur. Bugün yapamazsınız ama öyle bir zaman olur ki şartlarınızı ayarlarsınız. Yeter ki bir felsefeniz olsun. Hı hı.
Tükenme hissiyle ilgili de belki tekrar hatırlatmak gerekirse, eğer böyle bir his yaşıyorsanız bulunduğunuz iş yerinde, yani böyle bir sebeplerine bakmak lazım. Yani ortamla ilgili mi, benim işi anlamlı bulup bulmamamla ilgili mi, mali konularla ilgili mi? Hı hı. Bu, iş yerindeki mutluluk da önemli çünkü. Bu tükenme hissine karşı böyle bir önlem almak gibi, farkında olmak gibi, kendimizi takip etmek gibi. Belki ilk yapılacak şey bulunduğumuz ortamda bu tırnak içinde mutluluğu sağlamaya çalışmak gibi. Hı hı. Hani çevresel düzenlemelerle bazı çeşitli müdahalelerle bunu değiştirebilir miyim bu hissimi? Eğer hiç olmuyorsa ve elde imkan varsa iş ortamını değiştirmek. Yani hı hı. Belki iş değişikliği. Bu genel anlamda fırsatı olanlar için. Hani bazen şey oluyor hocam, buradan gitsem mi kalsam mı? Tabii çok kişiden kişiye değişir, fakat hep böyle bir kabaca hani önce bulunduğun yerde mutlu olmaya hı hı. çalış. Hı hı. Önce orada bir yapılabilecek değişiklikleri bir düşün bakalım. Hani deriz ya, şöyle bir neler yapabilirim ben mutlu olmak için, benim elimde olan o seçenekler neler? Bu bulunduğum ortamda olmuyorsa sonra bir ayrılmayı denemek gibi, değişikliği denemek gibi olabilir. Hocam yeni konuya geçmeden önce isterseniz kısa bir ara verelim, sonra yeni konuya geçelim, bölünmesin. Aradan sonra farklı konu ve sorularla birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda devam ediyoruz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist profesör doktor Medayim Yanık'la bugün hayat, gündelik hayat seyrimizi seçebilme özgürlüğünü konuştuk. İşimizle ilgili, hayatın nasıl gittiğiyle ilgili farkındalık, muhasebe meselesini konuştuk aradan önce. Şimdi biraz da birbiriyle bağlantılı fakat farklı bir konuya geçmek istiyorum. Ruh sağlığı açısından kimliklerimiz. Bizim aslında toplumda birden fazla tırnak içinde kimliklerimiz var. Yani benlerimiz var aslında. Bu da çok sağlıksız bir şey değil. Yani evdeki bizde, toplumdaki biz vesaire farklılıklarımız var mutlaka. Sizin bakış açınızda bu kimlikler meselesinde insanın bu toplumdaki, bu hayattaki var olan kimlikleri açısından ruh sağlığıyla da ilişkileri, bu bağlamda konuşacak olursak kaç kimliğimiz var aslında ve buradaki ruh sağlığı ile ilgili bu anlamda sağlığımızda nasıl bir bağlantısı var?
Kimlikten algımız Feyzullah, beni nasıl tanımlıyoruz?
Evet, ben kimim?
Ben kimim, ben neyim? Artı sosyal kimlikler, bir de başkalarıyla, bir toplum düzeniyle, başka insanlar arasındaki yerim nedir? O var olan toplum düzeni içerisinde bana ait, beni tanımlayan şeyler nelerdir? Kimliğin şeyi bu. Bazen bunu sen tanımlarsın, bazen o kimlik içerisinde sen tanımlanırsın. Çünkü bir kimliğimizin bazı şeyleri doğuştan gelir, bazılarını biz seçeriz, inşa ederiz. Doğuştan ve gelen şey. Şimdi bence değişik kimlikler var. Bir varoluşsal anlamda inanç alanı, hayatı nasıl anlamlandırdığınız, hayat niye yaşamalı, nasıl yaşamalı sorusuna verdiğiniz, hayatın anlamı nedir sorusuna verdiğiniz şey varoluşsal kimliktir. Çünkü bunun değişik seçenekleri var. İkinci kimlik sosyal kimliğiniz. Bu bir kısmı diyelim ki etnik kimliğiniz, bir kısmınız ailenizle olan kimlerdensiniz, toplum içerisinde nereden gelirsiniz. Bir yandan işte diyelim ki dünyanın şu bölgesindensiniz. İşte Türkiye'nin şu bölgesindensiniz, işte şu ilin şu bölgesindensiniz, şu çerçevesinde şunlardan gelirsiniz. Teniniz, aileniz, diliniz, bunlar sizin sosyal kimliğinizdir. Bunların büyük bir kısmı da verili olarak gelir. Sizin bir kısmı yapısaldır, değiştiremezsiniz. Şimdi bunlar niye önemli? Bunlarla uyumunuz önemli.
Ruh sağlığı
açısından uyumunuz önemli. Bir diğer şey mesleki kimliğiniz. Meslek hayatınızda, meslekte, yeryüzünde ne iş yaptığınızla ilgili kimliğiniz. Bir kısmı da kadın olmak, erkek olmak, cinsiyetle ilgili kimliğiniz. Şimdi bu kimlikler ruh sağlığı açısından, kimlikler sosyal psikolojide ana meselelerden bir tanesidir. Sosyoloji sosyal kimliklerle uğraşır. Diyelim ki siyaset biliminin bir kısmı etnik kimlikler arasındaki uyum veya çatışmayla ilgilenir. Biz bir daha çok böyle bir birey ve sosyal psikoloji bağlamında ele alacağız. Çünkü bu kimliklerde, kimlik edinme döneminde, kimliklerde çelişki yaşamakla kimliklerde uyum yaşamak. Bu bir şekilde kimliğini sahip, farkına varmak, seçmek, düzenlemek, taşımak, uyum içinde olmak ruh sağlığımızı etkileyen meselelerden bir tanesi. Varoluşsal kimlik bence bu kimlikler içerisindeki en önemli mesele. Bir numaralı kimlik. Yani sosyal kimlik, mesleki kimlik, cinsel kimlik içerisinde bence yeryüzü, çünkü hiçbir şey, yani soruyu şöyle soramayız mesela. Yeryüzünde niye varım? Doktor olmak için. Belki insanlara yardım etmek için olabilir. Hani bu sizin edindiğiniz bir amaç olabilir. Ama yeryüzünde insan olarak ben niye varım? Hayatın anlamı nedir sorusuna bir meslek boyutla cevap vermek pek akıllıca bir iş değil. Veya yeryüzünde niye varsın? İşte Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım demek de pek bir çözüm olmaz.
Bizim elimizde değil.
Elimizde olan bir şey değil. Yeryüzünde insan teki olarak varoluşumuzu anlamlandırmaz. Şimdi o yüzden insan teki, bunlar diğerlerinin bir karşılığı var, bir gerçek. Sosyal hayatta bir gerçek. Onlarda uyumlu olmamız lazım. Ama esas olan şey varoluşsal kimliktir. Yani ben yeryüzünde niçin varım, hayatın anlamı nedir? Allah'la kurduğunuz bağ, hayatı, ölümü, ölüm sonrasını anlamlandırmayla elde ettiğiniz o inanç kimliği bence kimliklerin şahıdır.
Evet.
Olmazsa olmazıdır, birincilidir. Diğer her şey bunun altındaki bir kimliktir. O yüzden de diyelim ki bir milliyetçi kimlik hiçbir zaman hayatın anlamı haline gelemez. Bir sosyal itirazın, bir haksızlığa başvurunun parçası olabilir. Ama varoluşu yine de izah etmez. O yüzden bir insan tekinin bu anlamda eğer kimliğini bulabilirse, yeryüzünde niye varım, nasıl yaşamalıyım, ölümün anlamı nedir, bir sonuca ulaşırsa, burada bir huzura ulaşırsa, burada bir tatmin olursa, burada bir yolunu bulursa, ruh sağlığı için büyük bir garanti olur. O yüzden de hani varoluşçu psikoterapiler bize insan teki yeryüzünde hayatın anlamını bulmadan, anlam bulmadan anksiyeteden kurtulamaz. Irving Yalom varoluşçu psikoterapisinde ölümü anlamlandıramadan nevrozu aşamayız der ya.
Evet.
Bu anlamda yeryüzündeki varoluşumuzu anlamlandırmadan bir huzura varamayız. Tatmin olamayız.
Ne olursa olsun, hangi dini, neye inanıyorsa inansın insan, değil mi hocam? Yani bir şekilde o bağın olması gerekiyor. Kuvvetli bir bağın, bu yaşamın anlamının kuvvetli bir şekilde hissetmesi gerekiyor. İşte o terapilerde, varoluşçu terapilerde illa bir yerlerde mutlaka ölümle kişinin arasının nasıl olduğu Tabii. Sorgulanır.
Ölüm yani hayatın anlamına ilgili, varoluşsal kimlikle ilgili bir yol bulamadığınızda bir gemidesiniz, bir okyanustasınız ama rotanız belli değil, rastgele gidiyorsunuz. Ona benzer.
Evet.
Hayatı anlamlandırmak, inançla ilgili kimliğimizi oluşturmak bir nevi hayatın rotasını belirler ve hayatidir bu anlamda. Vazgeçilmezdir.
Evet.
Olmazsa olmazdır.
Evet.
İkinci kimliğimiz sosyal kimliklerimizdir. Sosyal kimliklerimiz büyük oranda biraz yapı kurulur ama bir kısmı da vardır. Yani inşa edilir, hem vardır çünkü diyelim ki
genetik olarak,
genetik olarak da gelir. Yani hangi, nerede doğacağınızı siz belirlemezsiniz. Annenizin, babanızın dilini siz belirlemezsiniz. Bulunduğunuz coğrafyanın özellikleri sizi etkiler. Hani bunlar da inşa edilir. Yani diyelim ki Türk olmak başka bir şey, Türklüğü kurmak başka, inşa etmek başka bir şey. Kürt olmak başka bir şey, Kürtlük kurmak, inşa etmek. Orada da her zaman bir inşa var. Ama bir kısmı da seçili bir şey. Var olaşalı bir şey. İşte bu var olanla ve bunlar da nötr değil. Bunların sosyal düzende anlamları var. Diyelim ki bir toplumda olduğunuzda, işte Alman toplumunda da Türk olmuş olmak sizi etkileyen bir unsurdur gündelik hayat içerisinde. Gelir bulur sizi.
Bazen mesleki kimliğinizin önüne geçer.
Tabii geçer. Şimdi böyle durumlarda kimlikle uyumlu olmak, kimliği taşıyabilmek veya kimliği gizlemek gibi bir gerilim içine girersiniz. Sosyal benlik için, sağlıklılık için kimliklerin kabulü gerekir. Ben neysem uyumdur. Bunu sağlıklı bir şekilde kabul etmem lazım. Başkasının beni kötüleştirmesine karşı da koymam gerekir. Ama bu kimliğimi de başkalarına karşı tepki verip kötülüğün bizzat şeyine benim dönüştürmemem lazım. Sosyal kimliklerinin farkına varıp bunu olumlu şekilde inşa etmek ve bunu bir çatışma unsuru haline değil de bir uyum unsuru halinde dönüştürebilmek bir ruhsal sağlığı yolunda tutar. Bunlardan utanırsan, gizlersen, kimlik utanması, kimlik gizlemesi, kimlik çatışması ruh sağlığımızı tehlikeye sokar.
Evet, bu kişinin kendisinden uzaklaşmasına ve gerilime neden olacaktır.
Tutarlı olmamızı engeller, sahici olmamızı engeller. O yüzden kimliğimiz neyse odur.
Bir siyasal kimlikten bahsetmiştiniz. Mesleki kimlik ve cinsel kimliğimiz.
Siyasal kimlik. Siyasal kimlikte yani bir şekilde yaşadığımız dünya siyasal tutumların olması gereken bir dünya. Biz seçmezsek seçili olanlar arasında bir bizi sel gibi alıp sürüklüyor. O yüzden de hangi sosyal siyasal olaya nasıl tepki vereceğimizi bu şekilde seçmemiz lazım. Bu da biraz bir siyasal okur yazarlık gerektiriyor. Biraz zihnimizi disipline etmeyi gerektiriyor. Çünkü siyasal çatışma içindeyiz. Yolumuzu biz seçmezsek ama burada kimlik, siyasal kimlik fanatizmi problem olabilir. Hayata tek başına siyasal kimlik üzerinden bakmış olmak kişileri fanatizme götürebilir. Bir nevi öyle bir şey olması lazım ki siyasal kimliğimizin farkına varıp seçip olumlu bir şekilde inşa edip siyasal eylemimizin arkasında durup ama bunu bir fanatizme ve hayatta sadece siyasal kimlikten ibaret olmaya dönmemiz lazım. Yani bu kimliklerden hiçbiri tek başına bir insanı tanımlayan bir unsura dönmemesi lazım. Bir insanı tanıma yani unsura dönme tek şeyi varoluşsal kimliktir.
Evet.
Siyasal kimlik de, sosyal kimlik de, mesleki kimlik de, cinsel kimlik de bir insan tekini tek başına tanımlamaya gücü yetmez.
Yetmez.
Sırf onun üzerinden bakarsak durup dururken her yerde ben oyum dersek bunlardan herhangi biri problem olur.
Evet. Bu bağlamda işte mesleki kimlik meselesi var. Şimdi belki sırada hani şey gibi mi hocam böyle? Girdiği her ortamda neyse o mesleği sürekli o mesleğiyle kendini ön planda işte doktor bilmem ne diye kendini sürekli tanıtması ya da işte siyasi ise siyasi bir şey ise o şekilde sürekli var etmesi kendisini. Kendisi de kendisini öyle tanımlıyor ve hissediyor ve tek ön planda bu ama bu ruh sağlığı açısından yani böyle kabaca baktığımızda bir handikapları da olabilir. Farkında olmayan bir handikap. Mesela örneğin işte şey olması, emekliliğe ayrılması bir kişinin. Bir makam sahibi bir kişinin emekliliğe ayrılması. O ciddi anlamda o zaman bir zorluk getirecek.
Bir yandan meslek bir yeryüzünde bir işte ustalaşmak anlamına geldiği için ruh sağlığı açısından pozitif bir şey. Diyelim ki iyi bir usta olmuş olmak, iyi bir doktor olmak, iyi bir asker olmak, iyi bir öğretmen olmak ruh halimizi o pozitif etkileyen bir şey. Bundan ibaret olmak problem. Çünkü bizim kimliğimizin tek bir şey yoktur ki istersen general ol. Evde bir baba için, bir çocuk için general, evde de general olmaya kalkarsan bir çocukla ilişki kuramazsın. Yani sen general olabilirsin ama torun veya çocuk senin sırtında eşek olup eşeğe biner gibi oynatman lazım. Değil mi? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Peygamber'in sırtına binip namazı dağıt üzerine atlayıp onunla güreş şey yapıyordu.
Oyun oynuyordu.
Yani orada peygamber olmanız, o çocukla dede olmanız kimliğinin önüne geçmez.
Geçmemeli.
Yani kimlikler bizim için uyumlu olduğunda mutluluğun kaynağı, sırf ondan ibaret olup katı bir hale gelip bizi tek başına tanımlayan bir unsur haline geldiğinde problemdir. Türk olmak, Kürt olmak, Arap olmak Allah'ın yaratmasıyla var olan bir şeydir. Türkçe, Arapça, Kürtçe konuşmak Allah'ın sizi yarattığı toplumla ilgili bir şeydir. Ama Türkçü, Kürtçü, Arapçı milliyetçisi olmak başka bir şeydir, inşa ettiğiniz bir şeydir. Sırf kendinizi bunlar üzerinden tanımladığınız zaman insan olmakla ilgili yeryüzündeki şeyi büyük oranda ıskalarsınız. Benim kanaatim budur. Bir insan Türklüğünden, Kürtlüğünden, Araplığından inkar içinde olmaması, bunu kabul etmesi, bunun sorumluluğunu, sosyal temsilini alması ama bunlar üzerinden hayata bakan ana unsur olmaması, bunları temel mesele haline getirmemesi gerekir. Buna değecek tek şey benim kanaatim varoluşsal şeydir. O da dini kimliktir.
Evet. Eğer ön plana çıkacak bir şey varsa bu da budur.
Çünkü benim yeryüzünde insan olarak var olmama anlam veren şey bu. Yani ben hayatı şöyle inşa edemeyiz yani. İşte 20. yüzyılda şu toplulukla şu topluluk arasındaki çatışma içinde benim görevim, benim yeryüzünde varoluşum, anlamım şu ulusun değerlerini korumaktır. Bunu pratik olarak yapsanız bile hani bir çatışmanın içinde buldunuz. Adalet için bir mücadele içinde de olabilirsiniz. Ama bu, her zaman şunu bilmeniz lazım. Esas olan şey, beni tanımlayan şey tamamen bundan ibaret olmamak.
Olmamak. Ve cinsel kimlik meselesi.
Şimdi cinsel kimliğimizin de iki tarafı var. Bir biyolojik olarak gelen tarafı var. Bir de bizim erkeklik kadınlık tarzımızı inşa etmemiz var. Bence aynı diğer kimlikler için geçerli olan şey bu. Bir kişinin cinsel kimliğinden yani varoluşundan uyumlu olup olmaması onun ruh sağlığını etkileyen bir şey. Sosyal dünyasını da etkileyen, belirleyen bir şey. Bazen diyelim ki cinsel kimliğiniz biyolojik kimliğinizle uyumlu olmayabilir. Burada da cinsel o kimliğinizi, uyumlu olmayan tarafınızı aşırı ön plana çıkarıp kendinizi onun üzerinden tanımlayıp hayata onun üzerinden bakıp diğer kimlikleri unutmak da aynı hatayı yapar.
Aynı hata.
Yani orada da cinsel kimliğiniz doğal haliyle uyumluysa bu size mutluluk daha kolay sağlar. Diğer haliyle uyumlu değilse bir takım zorluklar oluşturur. Ama böyle bir haldeyseniz tutup cinsel kimliğinizi her şeyin merkezi haline getirir. Hayata buradan bakarsanız aynı yanlış olur. Bakın sosyal kimliklerde sapma, bu kimliklerde sapma çok kolaydır. Özellikle baskı altındaysanız, özellikle haksızlık olduğunu düşünüyorsanız, özel durumlar var ise bu kimliklerden herhangi biri sizin tek bir şeyiniz haline gelebilir. Sizi belirleyen hale gelebilir, sürükleyen hale gelebilir. Ama bu doğru bir şey değil. Dünyayı, düzeni bunun üzerine kuramayız.
Evet. Önemli olan sanki bu kimliklerimiz arasında bir entegrasyonun ve bir uyumun olması. Hı.
Kabul önemli.
Kabul önemli. Varoluşsal kimliğimizin böyle bir lokomotifinde öyle bir hayal ediyorum. Sanki böyle şey gibi eskiler hatırlar mı? Çizgi film vardı işte Voltron diye. Ayrı ayrı böyle robotlar vardı çizgi filmde. Ondan sonra bunlar böyle bir hal durumunda bir düşmanla karşılaşıldığında büyük bir görevde falan birleşirlerdi. Büyük Voltran oluştururlardı. Sanki bu kimliklerimiz de o bizi biz yapan şeyler ama bu Voltran'ın bu beyni varoluşsal kimliğimiz. Evet. Hepsini o yönetiyor sanki. Çünkü evet. Ölüm gerçeği var orada ve ben bu yaşamla doğdum, öleceğim. Bu arasında ben bu hayatı nasıl yaşamalıyım? Kimim? Nereye gidiyorum? Sorularını aramaya çalışmak, en azından o yolda olmak birçok şeyi de belirliyor. Yapacağımız işten, seçeceğimiz eşten, çocuklarımızla ilişkiden her şeyi etkiliyor. Onun lokomotifinde bu diğer kimliklerimiz de uyum içerisinde olmak, inandığımız gibi ya da hissettiğimiz gibi o siyasal anlamda da sosyal anlamda da o onunla uyum tutumlarımız da davranışlarımız ne kadar uyumluysa ruh halimiz de o kadar iyi oluyor. Yoksa kendini bu anlamda işte siyasal kimliğinden, sosyal kimliğinden kaynaklı böyle bir bastırmak zorunda olmak. Toplum içerisinde bu anlamda kendini ifade edememek. İşte Almanya'da yaşayan mesela diyelim ilk dönem Türkler, o sosyal kimliklerinden dolayı diyelim oradaki kendilerini şey hissetmeleri, baskı altında hissetmeleri tabii ki ruh sağlığı açısından bir risk faktörü. Ya da bulunduğumuz çevrede kendimizi ne kadar o kimliklerimizle var edebiliyorsak, biz kendimiz önce kabul ediyorsak ve kabul de görüyorsak ruh sağlığı için o kadar önemli ya da artı bir değer. Tersi de bir risk faktörü gibi ben anladım hocam.
Evet.
Peki. O zaman şöyle, bu haftalıkta bu anlamda sonuna gelmiş olduk. Bu hafta hem ruh sağlığı açısından bu kimliklerimiz ve onlar arasındaki entegrasyon ve uyum, çevrede var olmak ve bununla beraber gündelik hayatın seyrini seçebilmeni, özgürlüğünün ruh sağlığına aslında faydaları ve biz insan olarak değerimize faydalarını konuşmuş olduk. Önümüzdeki programlarda insana dair, zihnimize dair, ruh halimize dair başka konularda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.
Hayırlı akşamlar efendim.